Ayrım 52, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 420. Rumsfeld'in şirketi. Aileler dünyada tedirgin. Örneğin Kaliforniya eyaletinde 2007'de %1.54 olan aşı yaptırılmayan çocuk oranı 2013'te %3.06'ya çıktı. 6200 üzerinde okulda gerçekleştirilen ve American Journal of Public Health'ta yayımlanan araştırma, aşı muafiyetinin özel okullara giden çocuklarda devlet okullarına göre iki misli fazla olduğunu da ortaya koydu. Bu 500 binden fazla çocuktan 17 bininin aşı olmadığı anlamına geliyor. Araştırmanın başka ilginç tarafı, anne babaları uygun bulmadıkları için aşı yapılmayan çocukların çoğunun Orange County, Santa Barbara ve Bay Area gibi eyaletin gelir seviyeleri en yüksek bölgelerinde yaşayan ve beyaz ırktan aileler olmasıydı. Yoksulların işi zor. ABD'nin Michigan eyaletinde Rebecca Bredow oğluna aşı yapılmasını reddettiği için mahkeme karşısına çıkarıldı. 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. ABD'de aşı olmamış çocukların ABD'de okula gitmesi yasak. Bu nedenle pek çok aile çocuklarını evde eğitiyor. Aslında neler oluyor? Ne olduğu belli. Büyük oyunun kurucuları hep aynı. ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld bir dönem küresel ilaç devi Gilead Sciences'ın başkanlığını yaptı. Hisselerine sahipti. Kuş gribi sırasında Pentagon'a ilaç şirketinden 1 milyar dolarlık Tamiflu satın aldırdı. Palavra olduğu bilinen kuş ya da domuz gribi suni korku kampanyalarıyla Türkiye'de dahil dünyada milyonlarca insana aşı yapıldı. Kuş gribi aldatmacasına kandığını açıklayan Polonya domuz gribi aşısını reddetti. Türkiye aşı ithalatına 350 milyon dolar ödedi. Fakat çok uzman, kuş domuz gibi kampanyaların amacının büyük ilaç şirketlerine para kazandırmak olduğunu yazsa da ben buna pek itibar etmiyorum. Başka gizli amacın olduğunu düşünüyorum. Dipnot, sahi MHP'li Sağlık Bakanı Osman Durmuş vardı, anımsıyor musunuz? Domuz gribi aşılarının yalan olduğunu söylüyor, küresel oyunlara dikkat çekiyordu. Bakanlıktan da MHP'den de yok oldu. Yok ettiler. Tıpkı MHP'li Tarım ve Köy İşleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in başına gelenler geldi. Grip kampanyalarını yürüten Birleşmiş Milletler ve yan kuruluşu Dünya Sağlık Örgütü WHO idi. Avustralyalı gazeteci Jane Burkmeister 10 Haziran 2009'da Birleşmiş Milletler ve WHO hakkında biyoterörizm ve kitle kıyımına sebep oldukları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Başını ABD Merkez Bankası'nın çektiği küresel şirketlerin laboratuvarda üretilen grip virüslerinin dünyaya yayılmasını sağlayarak finansal ve politik çıkarlar için insanların yaşamını riske attıklarını iddia etti. Gazeteci Burkmeister işinden oldu, kovuldu. Sonra WHO açıkladı. Dünyanın en sabıkalı ilaç firması Baxter, yabani kuşların taşıdığı H5N1 virüsünü insanların sezonluk kullandığı grip aşısı H3N2 ile karıştırıp dünyaya satmıştı. Bak şu talihsizliğe. Aynı Baxter domuz gribinden 6 ay önce domuz gribi aşısı H1N1 patenti almak için başvurmuştu. Ne öngörü? Meselenin sadece para kazanmak olmadığını, daha büyük bir planın uygulandığını düşünüyorum. Örneğin H1N1 domuz gribi aşısının kanser, kısırlık gibi olumsuz etkileri tam olarak araştırılmadı. WHO Başkanı Margaret Chan, 28 Aralık 2009 günü örgütün merkezi Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında domuz aşısı oldunuz mu sorusuna boş bulunup şöyle dedi: "Hayır, olmadım." Bizde ise dönemin AKP'li Sağlık Bakanı Recep Akda aşı kampanyasına karşı çıkanları mahkemeye vermekle tehdit etti. "Dünya Sağlık Örgütü aşıyı onaylıyor. Siz kim oluyorsunuz?" dedi. Sonuçta kuş gribinden 50 milyon kişinin öleceği söylenmişti. 262 kişi öldü. Domuz gribinden 70 milyon insanın öleceği söylenmişti. 14.711 kişi öldü. Dipnot, CBS gibi medya domuz gribinden ölenlerin sayısının abartılı olduğuna yönelik belgeli haberler yaptılar. Yani ölü sayısı bilinmiyor. Dünyada sezonluk grip vakalarında 250-500 bin kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Peki kuş ve domuz gribi kampanyalarının asıl amacı neydi? Bill Gates olmadan olmaz. WHO'nun finans yardımı aldığı küresel güçlerin başında Bill and Melinda Gates Vakfı geliyor. İkinci sırada David Rockefeller var. Büyük ilaç şirketleri WHO'ya bedava aşı vererek fakir ülkelerdeki yoksul çocukların aşılanmasına yardımcı oluyor ve danışmanlık hizmeti veriyor. Rockefeller resmi sitesi diyor ki, tüm dünyadaki çocuklara ölümcül çocukluk hastalıklarına karşı aşılamak için yapılan kampanyalar 1985 yılından bu yana Rockefeller Vakfı'nın bir girişimidir. Vakıf ve diğer büyük uluslararası kuruluşların bir araya getirdiği çabalar halen devam etmektedir. Rockefeller, dünyadaki yoksul çocuklara duyduğu sevgiden dolayı aşıya hep önem verdi. Hadi canım siz de. Tarih 14 Aralık 1993. Rockefeller Vakfı aşı araştırma programları yapmak amacıyla gelişmekte olan ülke çocuklarının aşılarının geliştirilmesi ve dağıtımı ile ilgili çocuk aşı girişimi CVI kurdu. CVI tek dozlu aşı geliştirmek için kademeli bir strateji benimsedi. Bu amaçla vakıf 1994'te 1.3 milyon dolar ve 1995'te 1.2 milyon dolar finansman sağladı. Buna rağmen CVI daha çok paraya ihtiyaç duydu. Rockefeller yanına birilerini buldu. Bill ve Melinda Gates Vakfı 2000 yılında kuruldu. İlk hedeflerinden birisi küresel aşı çabalarına odaklanmaktı. Las Vegas Bellagio'da 1999 yılında düzenlenen Dünya Bankası zirvesinde Rockefeller, Gates, Dünya Sağlık Örgütü WHO, Dünya Bankası ve UNICEF yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası bu projeye yabancı değil. 1970'lerde üreme düzenlemesi aşıları işbirliği adı altında bir araya gelmişlerdi. Toplantı katılımcıları bu yeni organizasyonun CVI'yi değiştirmesi gerektiğine karar verdi. Bu fikirden yola çıkarak 2000 yılında Aşılar ve Aşılar İçin Küresel İttifak Gavi ortaya çıktı. Gavi aşağıdakileri içeren 4 bölümlük bir strateji hazırladı. 1. Az kullanılan ve yeni aşıların hızlandırılması. 2. Aşılanmayı sağlayan sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi. 3. Aşılama ve bu tür programların sürdürülebilir kılınması için kaynak sağlanması. 4. Aşı pazarlarını şekillendirmek. Bill Gates'in babası, avukat William H. Gates bu projeyle ilgili yalnız olmadıklarını söyledi. Rockefeller Vakfı'ndan aldığımız ilhamla vakfımız bir Gavi enstrümanı olan çocuk aşıları global bütçesine 750 milyon dolarlık katkıyı taahhüt ederek Gavi'yi başlatmıştır. Öyle görünüyor ki döndüğümüz her köşede Rockefeller ailesini görüyoruz. Hatta bazı durumlarda onların çok ama çok uzun zamandır zaten orada olduğunu fark ediyoruz. Dipnot, sadece aşı konusunda değil, Dünya Bankası 22 Nisan 2010'da Küresel Tarım ve Gıda Güvencesi Programı'nı GAFSP açıkladı. Özel sektöre fon sağlanmalı, su kaynakları yönetilmeli, üreticileri pazar ekonomisine entegre edilmeli ve benzeri şeyler. 900 milyon dolar bütçeli GAFSP'nin ardında kim vardı? Gates Vakfı. Tarımdan ellerini hiç çekmeyeceklerdi. Bill ve Melinda Gates Vakfı her daim yanlarında ABD'nin zenginlerini buldu. Örneğin Warren Edward Buffett, Forbes dergisine göre 62 milyar dolarlık servetiyle Buffett dünyanın en zenginler listesinde her daim ilk 5 içinde yer alıyor. Time dergisinin yaptığı araştırmada dünyanın en etkili insanlarından biri olarak gösterildi. Buffett 2006 yılında dünya rekoru kırdı. Yaklaşık 30 milyar doları Bill ve Melinda Gates Vakfı'na verdi. Keza 2017 yılında da 2,5 milyar daha verdi. Niye? Resmi açıklaması aşı kampanyalarına yardımcı olmak. Ne kadar hümanistler değil mi? Dipnot, gıdalar, aşılar vesaire konuları gündeme geldiğinde Rudolf Virchow'u düşünürüm. Yıl 1865, Prusya Meclisi'nde Bismarck muhafazakarların, Virchow ilericilerin lideri. Askeri harcamaların arttırılması konusunda Virchow sert muhalefet yürütünce Bismarck rakibini düelloya davet etti. Davet geldiğinde Virchow laboratuvarda çalışıyordu. Meydan okunan ben olduğuma göre silahı benim seçmem gerekir. Önümdeki sosislerden birinde ölümcül domuz kurdu var, diğeri zararsız. Gözle bunları ayırt etmek zor. Ekselansları canının istediğini seçsin yesin, ben diğerini yiyeceğim. Düello silahının sosis olmasını ister. Bismarck'tan ses çıkmaz. Yani bize dayatılan sosis gibi gıdaları, aşıları gençlere yedirmek lazım. Bakalım ne yapacaklar? Aşı projesine Rockefeller Vakfı ile birlikte Uluslararası İlaç Fabrikaları Birliği, IFPMA, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü WHO, UNICEF destek verdi, veriyor. İddiaya göre bu proje mimarlarının hedefi, kısırlık aşılarını yaygınlaştırarak dünya nüfusunun hızla üremesini durdurmak. Dipnot, bu iddia sahiplerinden biri gazeteci Daniel Taylor idi. Vaccinate the World, Gates Rockefeller Seek Global Population Reduction. Dünyayı aşılamak, Gates Rockefeller küresel nüfusu azaltma peşinde. Sperm ve yumurta engelleyici aşılar üzerinde çalışıp anti-HCG aşısı üretmekte başarılı oldular. Tetanos aşısıyla HCG insanlara taşınması sonucu kadınların kısırlaştırılması ve hamile kadınların bebeğini düşürmesi sağlandı. Çalışma 1989'da Yeni Delhi'deki Ulusal İmmünoloji Enstitüsü'nde yapıldı. Bu bilimsel çalışmanın finansörü Rockefeller Vakfı'ydı. Dipnot, HCG testi kan veya idrardaki HCG, Human Chorionic Gonadotropin, hormonunun seviyesini ölçer. Bu test genellikle bir kadının hamile olup olmadığının belirlenmesinin yanı sıra doğumsal anormalliklerin taranmasında kullanılır. Rahim kanseri gibi bazı kanser türlerinde de üretilen bu hormon, erkeklerde testis kanserleri bulunup bulunmadığının belirlenmesinde kullanılır. BBC'de yayınlanan İnsan Laboratuvarı belgeselinde Filipinli kadınların aşı sonunda nasıl kısırlaştığı anlatıldı. Belgeselde konuşan kadınlar şunları söyledi. Mary Pilar Verzosa, kadınlar tetanos aşılarının üzerimizde neden farklı etkileri olduğunu soruyordu. Aşıdan sonra adet döngülerimiz tamamen bozuldu. Bazılarımızın kanamaları ve düşükleri oldu. Erken dönemde bebeklerini kaybedenler oldu. 3-4 aylık hamile olanların düşükleri çok tehlikeliydi. Belgesele göre Tayland'daki tanıklar çocuklarına kimlik kartı almak isteyen kadınlara tetanos aşısını mecbur ediyorlardı. Etiyopya'daki UNICEF görevlisi Tersit Assefa iddiaları reddetti. Ortalarda aşıların kadınları kısırlaştıracağına dair dolanan saçma sapan dedikodular var. Ama burada köyün yaşlıları kadınları aşı olmaları için cesaretlendirmek için çalışıyor. İğne aşı yapmanın en bilindik yolu olsa da Rockefeller Vakfı'nın para destekleri sonucu yeni teknolojiler geliştirildi. Ağız yoluyla alınabilen bu aşılar bölgede kültürel olarak kabul edilebilir bir alternatif oldu. İnsanların aşıyı muz yiyerek alması koluna iğne vurdurmaktan çok daha az dirençle karşılaştı. Dipnot, Nelson Rockefeller'ın oğlu 4. kuşak Michael Clark Rockefeller 23 yaşında arkeolojik araştırma yapmak için gittiği Hollanda Yeni Gine'de 1961'de kayboldu. Cesedi bulunamadı. Yerli halk tarafından yenildiği iddia edildi. İlahi adalet mi? Yenilebilir aşı. Fiyatı uygun, edinmesi kolay, saklaması kolay, yoksullara parasız dağıtılıyordu. Aşının yol açtıkları da dünyaya yayıldı. Gazeteci Christina England, Kuzey Çat'ta en az 50 gencin Afrika için geliştirilen yeni menenjit aşısı MenAfriVac yapılmasının ardından felç olduğunu bildirdi. Anlatılanlara göre MenAfriVac'ın ürkütücü yan etkileri uygulamadan 24 saat sonra baş ağrısı ve kusmayla ortaya çıktı. Bölgede para dağıtılarak tanıklar susturuldu. Anlaşıldı ki aşıyı bulanlar aşılarda kullanılan timerosal bileşeniyle ilgili yeterli testleri yapmamıştı. Timerosal içeren çocuk aşıları otizm vakalarının 3 katına çıkmasına neden olmuştu. Evet, aşıyı dünya tartışıyor. ABD'de yayımlanan National Library of Medicine'daki rapora göre aşı olan bebekler, aşı olmayan bebeklere oranla daha fazla hasta olup bebek ölümlerine maruz kalıyordu. 38 bin bebek ölümü ve hastaneye kaldırılma vakalarını inceleyen doktorlar, aşı olan bebeklerde bu oranların çok daha fazla olduğunu tespit etti. Örneğin 4 kere aşı olan bir bebeğin hastalanma ve hastaneye kaldırılma olasılığı 2 kere aşı olan bir bebeğe oranla çok daha fazlaydı. Raporda dikkat çekilen başka nokta, bütün uyarılara ve çalışmalara rağmen ABD'deki konuyla ilgili kimi özerk devlet kurumlarının aşı tavsiyelerine devam etmesiydi. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi tavsiyeleri üzerine 1990'larda ortalama bir bebeğe tavsiye edilen aşılar 15 iken bu rakam 2007'de 26'ya çıktı. Araştırmayı yapan hekimlerden Neil Z. Miller bir enstitünün başkanıydı ve şöyle diyordu. Think twice Global Vaccine Institute. Aşı olmadan önce iki kez düşünün. Küresel aşı projesi yoksulların üremesini engellemek için mi faaliyette? Rockefeller Vakfı Sorumluluk Bölgesi Bangladeş, Ghana, Ruanda ve Vietnam'da ulusal sağlık sigortası programlarıyla ne yapıyor? Ne insancıl bir vakıf şu Rockefeller! Asya'nın en değerli su havzasının bulunduğu Kamboçya, Laos, Tayland, Vietnam, Myanmar ve Çin'in Yunnan eyaletinde Mekong Havzası Hastalık Gözetimi, MBDS ve Kenya, Tanzanya ve Uganda ülkelerini kapsayan Doğu Afrika Entegre Hastalık Gözetim Şebekesi, E-AIDS.net projelerini yürütüyor. Gözetim programlarıyla hastalıkları takip ediyor. Bunu niye yapıyor? Çocuk sağlığını düşünüyor ise sadece tek örnek vermek yeterli. Kakao üretiminin %63.3'ünü Fil Dişi Sahili ve Ghana gerçekleştiriyor. Bu iki ülkenin üretim yerlerinde kişi başı 140 dolara komşu Mali'den getirilen 12 yaş altında 15 bin çocuk çalıştırılıyor. Bu kakaonun alıcıları belli. ABD'li Kraft, ABD'li Mars, ABD'li Hershey, İsviçreli Nestle. Uluslararası kuruluşlar çocuk sömürüsüne neden ses çıkarmıyor? Onlar aşıyla meşguller, bize hep yutturuyorlar. Gine'nin güneyinde 2013 yılının Aralık ayında başlayan Ebola salgını Liberia ve Sierra Leone'ye sıçradı. Ardından 7 ülkede daha Ebola vakalarına rastlandı. Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri ayağa kaldırdı. Afrika'nın 7 ülkesine seyahat vesaire yasaklandı. Aşıyı bulduk, şimdi gönderiyoruz diyorlardı. Aşı Afrika'ya ulaşmadan Ebola virüsü yok olup gitti. Her derde deva denen aşı konusunda hep bir kandırma vardı. Keza altın, platin, nikel, ferro alaşım ihraç eden Zimbabwe 1980 yılında bağımsızlığını ilan edince ne oldu? 1981 yılında AIDS ilk kez bu ülkede görüldü. AIDS'in maymundan mı yoksa laboratuvar çalışmalarından mı insanlara geçip yayıldığı hala tartışma konusu. Nihayet yüzlerce sayfa sonunda geldik meselenin özüne. Tüm bu küresel terörün sebebi ne? 52. ayrımın sonu. Sayfa 426.